Word Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
İkinci Yuhanna mektubunu çalışırken anlamamızın önemli olduğu bir nokta vardır. Kurtuluş sadece Tanrı'nın sevgisinin bir dışa vurumu değil, aynı zamanda Tanrı'nın adaleti ve doğruluğunun da dışa vurumudur. İhtiyacımız olan sadece Yuhanna 3. bölüm 16. ayet değil, aynı zamanda Romalılar 3. bölüm 26. ayettir. Şöyle der bu ayet: Tanrı böylece adaletini gösterdi, çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Mesih'e güvendiğinizde sizi aklamak için Tanrı'nın doğru, kutsal ve adil olması gerekir. Cennetin arka kapısını açıp sizi karanlıkta gizlice içeri sokamaz. Sizler ve ben cennete layık değiliz. Bizler Tanrı'ya yabancılaşmış insanlarız. Onunla hiçbir paydaşlığımız yok. İletişimimiz Aden bahçesinde bozuldu ve onu yeniden tazeleyen O'dur. Adil ve doğru olması gerektiği için merhametli bir kurtarıcı sağlamıştır ve bunun nedeni de sizi sevmesiydi. Doğru olup adaletle davranıp bunu yapabilir ki İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Bu yüzden Elçi Yuhanna şimdi lütuf seninle olsun diye yazar. Tanrı'nın sizi kurtarma yolu budur. Bütün esenlik, bütün bunlara sahip olduğunuzda Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Elçi Yuhanna'nın söylediği gibi, çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. Bu büyük gerçeklerin Tanrı'nın değiştirmeyeceği şeyler olduğunu da bilmeliyiz. Tanrı yarın fikrini değiştirip artık farklı davranacak. Halkın düşüncesi başka yöne doğru gelişiyor ve bu yüzden ben de halkın düşüncesine göre değişeceğim demez. Tanrı değişmez. Tanrı rüzgar gülü değildir. Ahırın üzerinde üstünde Tanrı sevgidir yazan bir rüzgar gülü olan bir çiftçiyi gördüm. Bir vaiz onun çiftliğini ziyaret edip kendisine Tanrı'nın bu rüzgar gülü kadar değişken olduğunu mu söylemek istiyorsun demiş. Çiftçi hayır. Öyle demek istemiyorum. Söylemek istediğim şey rüzgar nereden eserse essin Tanrı'nın hala sevgi olduğudur demiş. Dostum bu doğrudur. Tanrımız sevgidir ve Tanrımız sevgi olduğu için sizin için kurtuluşu sağladı. Tanrı hiçbir zaman değişmeyecektir. Baba Tanrı'dan ve babanın oğlu İsa Mesih'ten gelen lütuf, merhamet ve esenlik de gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır. Rab İsa Mesih sizin için ölen kişidir. O babanın oğludur. Üçlü birlikteki yeri budur. Gerçek ve sevgide diyor. Sevginin gerçeğin çerçevesinde uygulanması gerektiğini hatırlamalıyız. Benimle konuşup öğretilerinde çok dogmatiksin diyen kişiler oluyor. Bazen yazarlar. Bu mektupları her zaman minnettarlıkla karşılıyorum. Çünkü her zaman bu izlenimi verip vermediğimden emin değilim. Bu izlenimi vermeyi istiyorum. Bana bugün akşama doğru ne yapacağımı sorarsanız pek bilmiyorum demek zorundayım. Bugün öğleden sonra ne yapacağım hakkında dogmatik değilim ama şu anda 2. Yuhanna mektubu hakkında konuşuyorum ve onun burada söyledikleri hakkında dogmatiyim. 2. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette senin çocuklarından bazılarının babadan aldığımız buyruğa uyarak gerçeğin izinden yürüdüğünü görünce çok sevindim der. Çocukların ya da kadının çocukları ya da yerel kilisenin üyeleridir. Bence her ikisi de olabilir ve büyük bir olasılıkla her ikisinden de söz edilmektedir. Senin çocuklarından bazılarının gerçeğin izinden yürüdüğünü görünce çok sevindim diyor. Gerçeğin izinde yürümek hayat biçimidir. Babanın buyruklarına itaat içinde yaşamak anlamına gelir. Gerçeğin izinden yürüyen çocuklara sahip olmak harikadır. Babadan aldığımız buyruk, hayatlarımızı Tanrı sözüne göre düzenlememiz için kendisi ışıkta olduğu gibi bizlerin de ışıkta yürümemizdir. 2. Yuhanna 1. bölüm 5. ayette, şimdi sana rica ediyorum. Hanımefendi, birbirimizi sevelim. Bu sana yazdığım yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğimiz buyruktur der. Başlangıç Mesih'in beden alıp, İnsan olarak geldiğindeki hizmetinin başlangıcından söz eder. Rab İsa'nın verdiği öğreti Yuhanna 14. bölüm 15. ayette beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsinizdir. Aynı şekilde Yuhanna 13. bölüm 35. ayette birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunu anlayacaktır der. Eğer muhafazakar olursanız değil, birbirinize sevginiz olursa denmiştir. Yuhanna bunun yani birbirimizi sevmenin başlangıçtan beri bize verilmiş olan buyruk olduğunu söyler. İşte burada gerçekte yürümek ve birbirimizi sevmek ki burada yine inanlı kardeşlerimizi sevmekten söz ediyorum, günümüz kilisesinde gerekli olan dengedir. Sevgi kiliseye yeniden girmezse kilise oransız olacaktır. Kilisede fazlasıyla duygusal olabiliriz. Hatta Açıkça söyleyeyim, kilisede enteresan duygusal gelişmeler de oluyor. Ve kilise oldukça hisli. Birbirimizi seviyoruz. Bizde agape sevgisi var. Agape sevgisi her şeye rağmen seven sevgidir. Ve bu yüzden biz böyle yaşarız. Türden sözleri duyuyoruz. Ama gerçekte yürüyor musunuz? Gerçekten de Tanrı sözünün bilgisinde yürüyor musunuz? Bütün elçiler sevgide yürümemiz gerektiğinin altını çizdiler. Dostum, bu yaşadığımız günlerde çok önemlidir. Muhafazakar olabilirsiniz. Bu harikadır. Umarım öylesinizdir ama umarım sevgide de yürüyorsunuzdur. Çünkü yürümüyorsanız aslında muhafazakar da olamazsınız. Hristiyan inancı ve Hristiyan yaşamının iki kutbu gerçek ve sevgidir. Elçi Yuhanna 1. mektubunda sevgiyi vurguladı ama sevginin kardeşler için olduğunu, inanlar için olduğunu, Mesih'te olanlar için olduğunu da söyledi. Çocuklarım, birbirinizi sevmenizi istiyorum dedi. Yani diğer inanları, Hristiyan inancını sulandırıp herkesi sevmemiz gerektiğini söyleme düşüncesini ben burada anlamıyorum. Çünkü böyle bir söz söylendiğinde herkesi sevmediğinizi biliyorum. Bunu yapmak imkansız. Bu dünyada sevilmesi zor olan fazlasıyla çok sayıda kişi var. Hepimiz sevilmesi zor kişileriz. Bunun sonucu olarak da sevilmiyoruz. Ama Tanrı dünyayı sever. Bizler sevilmeye layık değiliz ama Tanrı hepimizi seviyor. Önemli olan şey Tanrı'nın inanlara müjdeyi dünyaya götürmesini söylemesidir. Eğer ona bu adı vermek istiyorsanız ilgi ve sevginizi gösterebilmenin yolu budur. Tanrı onları sevdiği için kayıp insanlara müjdeyi götürmemiz gerekir. Ve sonra eğer bizler müjdeyi onlara götürürsek aslında düşmanımız olan kişilere karşı içimizde bir sevgi de uyanır. Anlamamız gereken önemli şey Tanrı'nın sevgi olduğudur. Bu onun özelliğidir ve Tanrı'nın sevgisi bizim için bir kurtarıcı sağlamıştır. Ama gerçek de çok önemlidir ve sevgiyi gerçekten daha önemli tutamazsınız. Çünkü bunu yaptığınızda gerçeği kurban edersiniz. Bu ikinci mektupta Elçi Yuhanna'nın vurguladığı işte bu noktadır. Sevgi nedir? Sevgi Tanrı'nın buyruklarına göre yaşamaktır kutsal kitaba göre. 2. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette sevgi Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi onun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir der. Rab beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz demiştir. Bu aynı şeyi söylemenin bir başka biçimi. Rabbin buyrukları 10 emirden çok daha fazlasını içerir. 10 emir hükümet için bir temeldir ve uygarlık için de temeldir ama Hristiyan hayatında ruh aracılığıyla sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim üreteceği daha yüksek bir düzeye çağrılmaktadır. Bu şeyler içimizde olur ve içimizde kalırsa sizler ve ben onun buyruklarına göre yaşıyor oluruz. Eğer içimizde yoklarsa onun buyruklarına göre yürümüyoruz demektir. Ve bu sevgidir. Yeniden söylemek istiyorum. Sevgi oturma odasında bulunmaz. Mutfakta yapılır. Sevgi yatak odasında yapılmaz. Çamaşırhanede yapılır. Kadın erkeğin çamaşırlarını yıkıyor mu? Erkek maaşını eve getiriyor mu? Erkek ailesine bakıyor mu? Ailede sevgiyi göstermenin yolu budur. Ve kilisede sevgiyi göstermenin yolu da budur. Başkalarına gösterdiğiniz ilgi ve yardım bunu göstermektedir. Birisiyle ilgilenmiyorsanız, özellikle de onun ruhsal sağlığıyla ilgilenmiyorsanız onu sevdiğinizi söyleyemezsiniz. Sevgi Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Bu gerçek hayatta çok pratiktir. Hayatımızda gerçekten önemli olan ve uygulamamız gereken bir noktadır. Yuhanna ve Elçi Paulus gibi adamların Roma İmparatorluğu'nda yaşayan insanlara yazdıklarını hatırlamalısınız. Elçi Paulus'un zamanında imparator zalim Neron'du. Yuhanna Hristiyanlara zulmeden birkaç imparator gördü. Titus'ta başlayarak zulüm çok şiddetlenmişti. Roma İmparatorluğu zalim bir dünyayı oluşturuyordu. Özüne kadar putperestler. Buna karşın Roma yollarında yürüyen putperest kentlerde yaşayan, Tanrı'nın buyruklarına göre yaşayan erkekler ve kadınlar vardı. Müjdeyi hayata tercüme etmekteydiler. Günümüzde de çok ihtiyaç duyulan şey budur. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi onun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir. Yani Yuhanna bunun buzun üzerinde yürümek gibi olduğunu gösteriyor. Rafa kaldırılmaması gerekir. Bunu başlangıçtan beri duydunuz der. Bunu Rab İsa öğretmiştir. Şimdi bizler bu yolda yürümeliyiz. Bu sevgiyi dışarıda olanlara göstermemizin zamanıdır. Yaşam Mesih'in öğretisini dışa vurmalıdır. Yine önümüzde bu kutuplaşmanın diğer ucu görünmektedir. Bir uçta sevgi, diğer uçta gerçek vardır. Yuhanna şimdi bir uyarıda bulunacaktır. 2. Yuhanna 1. bölüm 7. ayet. Ne var ki İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul etmeyen birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı Mesih karşıtı olan bunlardır diyor. Yuhanna ilk mektubunda şimdiden dünyada birçok Mesih karşıtı ve Mesih karşıtının ruh olduğunu belirtmektedir.
Mesih karşıtının ruhunu nasıl belirleyebiliriz? Yuhanna bize bu sorunun yanıtını da veriyor. İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul etmeyen Mesih karşıtının ruhu, Mesih'in tanrılığını inkar etmektedir diyor. Onun hakkında söylenmiş olan her şeyi, onun söylemiş olduğu her şeyi ve bizi kurtarmak için çarmıhta ölüşü ve ölümden bedenen dirilişiyle yaptığı her şeyi bu Mesih karşıtı inkar etmektedir. İşte bu Mesih karşıtıdır ve Mesih karşıtının ruhu böyledir. Bunları içermektedir. Mesih karşıtının ruhunun sonunda bir adam tarafından değil, iki adam tarafından yönetiliyor olacağına inanıyorum. Çünkü Vahiy 13. bölümde iki adam tanımlanmaktadır. Bunlardan bir tanesi büyük bir politik yöneticidir. Mesih'e düşman olan biri budur. Mesih'in karşıtıdır. Diğeri Mesih'i taklit edecek ve dünyanın ilk canavara, yani politik yöneticiye tapmasını sağlayacak olan dinsel yöneticidir. Bunlar gelecekte gerçekleşecek olaylardır ve dünyadaki her şey bu kişinin gelişiyle hazırlık oluşturmaktadır. Öyle ki ve dinsel yönetici sonunda ortaya çıktığında ve dünyada olup bitenlere bakarsak dünya onlar için neredeyse hazır gibi. İlk olarak politik yönetici dünyaya barış vaat edecek ve 3,5 yıl boyunca bunu güzel bir şekilde başaracaktır ama bu kalıcı olmayacaktır. Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelişine kadar yaklaşık 3,5 yıl sürecek olan büyük bir felaket de getirecek Armagedon Savaşı'yla bu başlayacaktır. Bu zamanda aynı zamanda bir tek din olacaktır ve şu anda bile o yöne doğru ilerlediğimiz kesin. Bu bütün düşüncelerini bir araya koydukları bir dünya dini olabilir. Aslında hiçbir şeye inanmayan bir din olacaktır. Onları bir arada tutacak hiçbir şey olmayacaktır. Günümüzde sık sık bizleri birbirimizden ayıran şeylerden arınmaya teşvik ediliyoruz. Dostum, bizleri birbirimizden ayıran her şeyden arınırsak bizleri bir arada tutacak hiçbir şey kalmayacaktır. Bu tür düşüncenin yarattığı sorun şu. Afrika'nın ormanlarında elinde puantiyeli bir şemsiyeyle yürüyen küçük bir zenci çocuğun hikayesini size aktarayım. Çocuk bir fille karşılaşmış. Fil ona "Nereye gidiyorsun küçük çocuk?" diye sormuş. Küçük çocuk "Hiç" demiş. Fil de "Ben de bir yere gitmiyorum. Hiç olmazsa seninle geleyim" diye yanıt vermiş. Günümüzde oluşmakta olan, kendilerine kilise diyen ama gerçek anlamda Tanrı sözüne inanmayan pek çok kiliseler birliği işte böyledir. Hiçbir yere gitmezler. Hiçbir şeye inanmazlar ve bu yüzden hepsi bir araya gelirler. Bu sonunda gelip bir tanesi dünyanın dinine, bir tanesi de dünyanın politikasına önderlik edecek aldatmanın temelini oluşturur. Bu gelecek olan Mesih karşıtıdır. Birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Gnostizm, Hristiyanlığın başlangıcında ruhani sırları ve yaratılışın sırlarını bilmek iddiasında olan bir tarikattır. Yuhanna'nın zamanında çok yaygındı. Müjdenin gittiği her yere hemen arkasından tarikatlar gelmiştir. İzimler her zaman müjdenin bildirilişini izlemektedirler. Hiçbir zaman müjdeden önce bir yere varmadılar. O sıralarda kendi içinde de birçok gruba ayrılmış olan Gnostik tarikatından birçok kişi vardı. Efes'te adı Serentius olan bir öğretmeni izleyen Serintli Gnostikler vardı. Efes Kilisesi'nin pastörü olan Yuhanna'nın hamama gidip orada ihtiyar Serentius'un da banyo yapmakta olduğunu gördüğü hakkında geleneklerde kayıtlı bir hikaye bulunur. Bunun üzerine Yuhanna havuzdan çıkmış, giysilerini almış ve dışarı çıkana kadar da giymemişti. Çünkü küfürbaz olan o adamla hiçbir ilişkisinin olmasını istememişti. Bu geleneklerde kayıtlı bir olaydır ve doğru olabilir de olmayabilir. Ama Yuhanna'nın bu mektubunda yazdığı bakış açısını dile getirdiği kesindir. Serintli Gnostikler, İsa ve Mesih'in birbirinden tamamen farklı iki varlık olduğunu ve tanrısallığın İsa'nın üzerine vaftiz olduğunda geldiğini ve çarmıhta kendisinden ayrıldığını öğretmektedirler ki günümüzdeki birçok tarikatın öğretişiyle bu aynı çizgidedir. Ayrıca Mesih'in fiziksel bir bedeni olduğunun gerçeğini de inkar eden dosetik Gnostikler de vardır. Dosetik Gnostikler derken Hristiyanlığın başlangıcında Mesih'in sadece insan vücuduna sahipmiş ve çarmıhta acı çekip ölmüş göründüğünü savunan bir tarikattan bahsediyorum. Elçilerin İsa'yı gördüklerini, düşündüklerini ama onun gerçekte bir insan olmadığını, sadece öyle göründüğünü söylüyorlardı. Günümüzde de bu küfürü devam ettiren birçok tarikat var. Yuhanna'nın ilk mektubunda bizler onu gördük, onu işittik, ona baktık, ona dokunduk. Neden bahsettiğimizi biliyoruz ve o gerçek bir adamdı demesinin nedeni budur. Sonra o zamanlarda belirli Yahudi tarikatları vardı ve Hristiyanlık geldiğinde Hristiyan öğretilerinin büyük bir kısmını da benimsemişlerdi. Belli ki Lüt Gölü tomarlarını buldukları yer olan Kümran'da bir grup Eseni vardı. Ve Yeruşalim'in düşüşünden 3 yıl sonra, İsa'dan sonra 73 yılında düşen Masada da Mesih'in öğretişlerinden bazılarını benimseyen 967 kadar Yurtsever vardı. Her iki grupta Mesih'in kişiliği hakkında çarpık ve sapkın görüşlere sahipti. Yuhanna'nın burada söylediği ve günümüzde çok önemli olan şey dünyaya birçok aldatıcının girmiş olduğudur. Özellikle günümüzde dünyanın her yerinde bu sahte öğretiler mantar gibi çoğalmaktadır. Birçok büyük kent her türlü sahte öğreti için büyük bir kuluçka merkezi halindedir. Önemli olan doğru olanı, yani Rab İsa Mesih'in kişiliğini, onun görüşlerini, öğretisini ve koyduğu inanç ilkelerini doğru bilmek gerekmektedir. Rab İsa Mesih hakkında doğru inançlara sahip olmadıkça başka hiçbir şeyin önemi yoktur ve o kişi buna rağmen İsa hakkında öğretide bulunuyorsa o sahte bir öğretmendir. Bu birisinin örneğin seçilmişlik hakkında sizin ve benim düşüncelerimizden farklı bir görüşe sahip olamayacağı anlamına gelmez. Seçilmişlik her zaman üzerinde tartışılan bir konu olmuştur. John Wesley, John Calvin bu konuda başka görüşler öğretmişlerdir. Ama bu adamların her ikisi de Mesih'in tanrılığına inanmaktadırlar ve Mesih'in tanrılığına inanmak, onun bakireden doğduğuna, Tanrı sözünde sahip olduğumuz kayda inandığınız ve elçilerin mektuplarında öğrettikleri doktrine inandığınız anlamına gelir. Bu iki adam arasında seçilmişlik konusunda görüş ayrılığı vardı ama ikisi de sahte öğretmen değillerdi. Çünkü her ikisi de imanın önemli noktaları konusunda görüş birliği içerisindeydiler. Bu noktada size bir örnek vereyim. Teoloji okuduğum zaman çok değerli bir hocam vardı. Kendisine epey hayranlık duyardım. Bu adam Mesih'in kişiliğini çok iyi yüceltebiliyordu. Mesih'in bakireden doğuşunu, kurtuluşu kanıyla satın almış olduğunu ve bedensel dirilişini duymuş olduğum herkesten daha iyi savunuyordu. Rab İsa'yı yüceltişini dinlerken dersinde gözyaşları içinde oturduğumu da hatırlarım. Ama Mesih'in 1000 yıllık egemenlik öncesi dönüşü düşüncesini de hiç sevmezdim. Bana karşı sevgisiz değildi. Kendisiyle iyi bir arkadaşlığımız vardı. Mesih'i yücelttiği için hiçbir zaman ondan ayrılmam ya da onunla paydaşlık etmemem gerektiğini düşünmemiştim. Hiçbir şekilde Mesih karşıtı da değildi. Bir inanlıydı. Entelektüeldi ve onlar bile bazı noktalarda yanlış düşünebilirler. Ve o alanda da hatalı düşündüğünü varsaymıştım. Bir gün her ikimiz de cennette olduğumuzda görüş birliği içinde olacağımızdan eminim. Bu ikincil konularda her ikimizin de inançlarımızda biraz değişiklik yapmamız gerekebilir. Mesih'in kişiliğinin yanına koyduğunuzda onları ikinci sayarım. En önemli olan Mesih hakkında ne düşündüğünüzdür. Yuhanna Mesih'in buyruklarına göre yürümeniz gerektiğini ve Tanrı çocuğu oluşunuzun kanıtının kardeşler için sevgi içinde yaşamanız olduğunu söyler. Şimdi Yuhanna dünyaya birçok aldatıcının geleceği uyarısında da bulunmuştur. Günümüzde inanlı dünyada çok tehlikeli bir yolda yürümektedir. Yolun solunda liberallik, yani Rabbin sözüne gereken önemi vermemek ve imandan dönme ormanı vardır. Güzel ama tehlikeli bir ormandır çünkü içinde bizi yiyip bitirmeye hazır güzel ama tehlikeli hayvanlar bulunur. Geçenlerde bir zamanlar Mesih için gerçek bir tanıklığı olan genç bir adam hakkında duydum. Ama belli ki imanı yok eden bir ilahiyat okuluna kandırılarak çekilmişti. Bu çocuk şimdi sosyal yardım hizmetleri işine adanmış ve tanıklığı da yok olmuştur. Mesih için hiçbir şey yapmıyor. Bu tür gençler için üzülüyorum. Sonra yolun diğer tarafında çıngıraklı yılanlarla dolu bir çöl var. Bu sevgiden tamamen arınmış, aşırı muhafazakarlığın çölüdür. Önemli olan tek şeyin doğru doktrine sahip olmak olduğunu bunlar düşünür. Bir kardeş bir gün sırtınızı sıvazlayabilir ama ertesi gün i'lerinizin noktalarını onunkiler gibi koymadığınız ve t'lerinizin üzerindeki çizgileri onunkiler gibi çizmediğiniz için etkinliğinizi yok etmek için sizin hakkınızda raporlar yazıp ona buna aktarmaya çalışabilir. Kibirli bir hırstan ötürü sizi ayakları altında ezmeye çalışır. Adınız onun ellerinde güvende değildir ve size karşı sevgi yerine nefret ve acılık gösterebilir. Ben uzun yıllardır aktif bir Mesih inanlısıyım ve bu yüzyılın gerçeğini bildiren iman adamlarından, iman büyüklerinden bazı büyük adamlarla da tanıştım. Bu adamların hiçbiri kardeşleri ayırmaya ya da küçük düşürecek dedikodular aracılığıyla başka birinin hizmetinin etkinliğini sönükleştirmeye çalışmadılar. Size bu kişilerin sadece doktrinlerinde değil, yaşamlarında da büyük adamlar olduğunu söylemek isterim. Yıllardır gerçeği savunan ve Tanrı sözünü bildiren adamların kendilerine güvenebileceğiniz ve her şekilde lütufkar olan kişiler olacağını öğrendim. Çok takdir ettiğim değerli bir yorumcu Dr. Harry Ironside hakkında bir hikayeyi size aktarayım. Büyük bir ülkenin önde gelen konferans salonlarından birinde bir konferans veriyormuş. Bazı insanlar bu yaz konferanslarına sadece bir tek amaç için giderler. O da bir konuşmacıyı bir başka konuşmacıyla kıyaslamak ve her ikisi arasında bir tür çatışma oluşturmaya çalışmaktır. Bu konferansta Dr. Ironside'ın yanına bir adamın gelip kendisine "Doktor, geçen hafta doktor bilmem kim buradaydı ve şöyle söyledi. Ama bugün siz bunun tam tersini söylediniz. Bunlardan hangisi doğru?" diye sormuş. Adam doktrin konusunda önemsiz bir noktadan söz ediyormuş. Çok önemli bir nokta değildi. Sadece bir görüş farklılığıydı. Hepimizin görüş farklılıklarımız vardır ama nahoş olmadan farklı düşüncelerimizi bildirebilmeliyiz. Bunun üzerine Doktor Ironside adama şu kardeşin bunu öğrettiğini bilmiyordum. Bu çok ilginç. Belki bu konuyu araştırırım. Belki de ben hatalıyımdır demiş ve oradan ayrılmış. Adam ağda açık bir şekilde orada öylece kala kalmış. Ama orada hiçbir tartışma başlatamamış olduğu kesin. Size şunu söylemek istiyorum. Doktor Ironside'ın hatalı olduğunu düşünmediğine eminim ama hiç olmazsa o kardeşi susturmuş ve onu kardeşler arasına ayrılık sokmaktan alıkoymuştu. Benim düşünceme göre kardeşler arasına ayrılık sokmak, fitne sokmak kadar kötü bir şey yok. Tanrı sözüne önem vermeyen bir vaizi ya da hocayı hemen anlayabilirim ve onlarla bir bağlantım ya da paylaştığım olsun istemediğimi de içtenlikle söyleyebilirim. Onlarla hiçbir ortak yanım yok. Bir keresinde aşırı muhafazakarlar tarafından bir müjdeci kampanya sırasında Tanrı sözüne önem vermeyen birisiyle paylaşlık etmekte suçlanmıştım. Aslında adamı hayatımda görmedim. Onu görmek için bir nedenim yoktu ve o ve ben tamamen farklı etkinlik alanlarındaydık ve onunla hiçbir paylaştığım yoktu. Ama benim için en tehlikeli olanlarının aşırı uçlarda olanların olduğunu gördüm. Onlardan daha çok korktuğumu da söyleyebilirim. Bizler Rabbin çocukları ve vaizler, Rabbin sözünü öğretenler olarak hiçbir zaman birbirimizin kopyası olmayacağız. Ve benim ikinci sırada dediğim konularda aynı görüşte de olmayabiliriz. Önemli olan bizim Rab ile olan ilişkimizdir ve Rab'deki kişiliğimizdir. Aynı zamanda her zaman öğrenmeye muhtaç kişiler olduğumuzu da görmemiz gerekir. Elbette Tanrı sözünden anladıklarımızı aktarmalıyız ama temel konular vardır. Bunlar Tanrı sözü kesindir. Ama yan konularda aşırılığa kaçmamak gerekir. Gerçekten de aşırı uçlara kaçmak tehlikelidir ve kimseye de bir yararı olmayacaktır. Böyleleri dindarca konuşurlar ve gerçeğe sahip olduklarını iddia ederler ama ufak noktalarda özellikle de sanki en önemli konu buymuş gibi ayrılma konusunda onlarla aynı görüşte olmayan adamın vay haline. Öncelik verdikleri şeyler doktrinler değildir. En alçak düzeyde insanların karakterlerini katletmek ve onların isimleriyle uğraşmaktır. Kendilerinden çıngıraklı bir yılandan, korktuğumdan daha fazla korktuğum vaizler ve cemaatlerinin üyeleriyle karşılaştım. Mesih'e ve gerçeğe sevgi ve adanmışlık taklidi yaparken ağızlarından acılık, kıskançlık ve nefret zehiri akıtırlar. İkinci Yuhanna'nın büyük mesajı gerçeğin hayata uygulanması gerektiği, eğer uygulanmıyorsa tehlikeli olduğudur. Dostum günümüzde iman yaşamının her iki aşırı ucunda da çok dikkatli olmamız gerekir. Yuhanna birisinin Tanrı çocuğu olmadığını bilmenin yolunun doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan olmadığı şeklinde iletmektedir. Sevgi ve doğruluk Tanrı çocuğu olduğunuzu gösteren iki dış belirtidir. Bizler inanlı olmayan, Mesih'in tanrılığını inkar eden o aldatıcılardan sakınmalıyız. Yuhanna, Mesih'in tanrılığını inkar ederseniz Hristiyan olmadığınızı söylemektedir. Dindar olabilirsiniz ama Hristiyan değilsinizdir. Lütfen bunu anlayalım. Ne de olsa Hristiyan Mesih'i izleyen, Mesih'e inanan demektir. Mesih'in bakireden doğuşuna, Tanrı olduğuna, mucizesel yaşamına, çarmıhta gerçekleştirdiği kurtuluşa inanmadan Mesih'in bir izleyicisi olamazsınız. 2. Yuhanna 1. bölüm 8. ayette başardıklarınızı yitirmemek ve ödülünüzü eksiksiz almak için kendinize dikkat edin der. Yanlış kişilerle paylaştık içine girdiğinizde kurtuluşunuzu kaybetmezsiniz. Bunu çok iyi anlamamız gerekir ama kendinizi tehlikeli bir noktaya getirebilirsiniz. Sizler ve ben kendimizi bir tarikatla özdeşleştirdiğimizde ya da Mesih'in tanrılığını inkar eden bu tür bir şeye girdiğimiz anda ödülümüzü kaybettiğimiz anlamına gelir. Bunu yapan inanlı bir ödül almayacaktır. Her inanlı bir ödül için çalışmalıdır ve onun bir gün kendisine "Aferin, iyi ve güvenilir köle, sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, Efendinin şenliğine katıl" demesini duymalıdır. Elçi Paulus hayatının sonunda 2. Timoteus 4. bölüm 7 ve 8. ayetlerde "Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim. İmanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir" diyebilmiştir. Hayattayken bundan emin değildi çünkü Mesih'in huzuruna çıktığında bu ödülleri almak istediğini söylemişti. Bu yüzden aldatıcılar tarafından kandırılmamaya çok dikkat etmeliyiz.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Cennetten dünyaya